Herkese merhabalar. Kulak ulemalarının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade bir şekilde engin bir bilgi denizine demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış, tarihin derinliklerinden ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağım. Bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacakların tadını çıkarın. Geçtiğimiz hafta seyahat dünyasının en ilginç, en keyifli kişisi olan Evliya Çelebi'nin hayatına şöyle bir bakmış. Onun yaşadığı yüzyılda çevresinde gördüklerin ne menhem bir şey olduğunu sizlere anlatmaya çalışmıştım ve onun hayatı ile ilgili ufak ufak ipuçlarını paylaştım. Şimdi artık kendimizi yollara vurma vakti. Onunla beraber ilk seyahati olan Bursa ile başlayarak uzun bir seyahat yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, Evliya Çelebi kendini seyyah-ı alem, dünya seyyahı Nedime Adem, insan dostu olarak tanıtmıştı. En son bunları söylemiştim size. Oldukça güzel tanımlar aslında onun varoluş felsefesinde bizlere. Kendini sadece seyyah-ı alem ve Nedime Adem olarak tanıtmıyor Evliya Çelebi. Mücerret, hiç evlenmemiş, bir riya, yalansız, derviş, fakir, alüfte ve aşüfte. Aşüfte utanmaz demek bu arada. Hatta bir yerde kendisine yerel bir bey, Bedir Bey'in verdiği bir tanımlamayla şu şekilde yazmaktan da hiç çekinmemiş seyahatnameye. Bir memleket garibi, alem seyyahıdır Evliya Çelebi. Her kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır, her kimin ihsanını görürse onu metheder. Bunu yazmaktan çekinmemiş dediğim gibi. Bu durumu kabullendiğini gösterir bu bize. Zaten ileride göreceğimiz gibi zor durumlarda hep bir kurtulma başarısı gösteriyor Evliya Çelebi. Hatta bir yerde de şunu söylüyor. Kaçmak dahi erkekliktendir. Evliya Çelebi kendini bir seyyah olarak tanımlasa da bu amacını gerçekleştirmek için birçok görev alıyor paşaların yanında. Onlara imamlık, müezzinlik, cezimi gayet iyi olduğu için bazı şehirlerin haritalarını bile yapıyor Evliya Çelebi. Gümrük memurluğu yapar bir ara, devirhanlık, nahathanlık gibi genelde tekkelerde görev yapıyor Evliya Çelebi. Ama aynı zamanda iyi de bir savaşçı. Çünkü seyahatnamede bize 19 tane muharebenin şahitliğini yapar. Yani bunlardan bazılarında hem savaşmış, bazılarında da sadece gözlemci olarak bulunmuş Evliya Çelebi. Oldukça meraklı biri, dindar aynı zamanda ama hiçbir şekilde dini yönü ağır bastığı için insanların yerel adetlerini de garipsemez ve aslında günümüz çağında yaşayan insanlar için bir hayat felsefesi haline getirilmesi gereken de bir sözü vardır. İlk defa karşılaştığı insanlarla ilgili, onların değişik davranışlarıyla ilgili garipsese de şöyle söyler. Böyle göre gelmişler, ayıplamayız. Bu işte gayet güzel ve dünya insanı olduğunun, o kendini tanımlamış olduğu Nedime Adem olduğunun da güzel bir göstergesi Evliya Çelebi'nin. Dediğim gibi hiç evlenmemiş, hatta bazı yerlerde evliliğin kendi seyahatlerine engel olma ihtimalinden de bahsetmiş. Bundan da biraz gurur duymuş işin açıkçası. Kadınlarla olan münasebetine bakınca da tabii hiç evlenmemiş olması onun kadınlara karşı ilgisiz olduğu anlamına da gelmez. Özellikle bazı şehirlerin kadınlarını daha güzel gördüğünü, daha güzel yaratıldıklarını Allah tarafından bir şekilde tanımlıyor. Onun haricinde genelde bize gösterilen bir ifade vardır. Evliya Çelebi deyince çok basit bir Google görsel araması yaptığınızda dahi iri yarı, hafif göbekli, sakalı böyle göğsüne doğru sarkmış bir adam gibi. Ama o kendini zayıfça ve 46 yıl boyunca saçlarını aralıksız bir şekilde tıraş ettiğini, hatta kazıdığını söylüyor. Bir de garip bir özelliği varmış. Erzurum'da bir cirit oyunu sırasında atılan o ciritle ön dişleri kırıldığı için de R harflerini söyleyemezmiş bizim güzel dostumuz. İşte böyle renkli bir karakter olan Evliya Çelebi rüyanın verdiği ilhamla beraber 10 yıl boyunca köşe bıçak demeden İstanbul'un her yerine gezer ve notlar alır. Bundan 10 yıl sonra yakın dostu Okçuzade Ahmet Çelebi, dediğim gibi ilk bölümde okçuluk onun için önemlidir. Çünkü ilham olan rüyada da kendisine okçuların piri Sa'd İbni Vakkas gezmeyi ve notlar almayı tavsiye ederken yine okçu bir arkadaşı Mehmet Çelebi onu yanına alarak biraz da kanına girerek Bursa'ya 5 günlük bir seyahate götürür ama buradaki önemli detay babasına haber vermeden gider. Biraz da korkuyla Bursa seyahatini gerçekleştirir. Evliya Çelebi İstanbul'a döndüğünde babasının tepkisini merak eder ama tıpkı 10 yıl önce ilham verici bir rüya görmüş olan Evliya Çelebi gibi babası da yine ilham verici bir rüyayla Emir Sultan'ı görür rüyasında ve Emir Sultan ona Evliya Çelebi'nin kendi yanında olduğunu, güvende olduğunu söyler. Geldiği takdirde kızmamasını da tembihler ona. İşte oğlunun iflah edilmez bir gezme aşkı olduğunu anlayan ve bunu durduramayacağını fark eden Evliya Çelebi'nin babası Mehmet Zilli ona bugün bile kulak kesilmesi gereken güzel bir baba nasihati verir. Şöyle der: Adem yoksul olur, besmelesiz ekmek yeme. Ser verecek sözün varsa dostuna bile söyleme. Kıyafetinin söküğünü üstünde dikme. İyi adını kötüye çıkarma. Kötüyle yoldaşlık etme, zararını çekersin. İleri yürü, gözün hiçbir şekilde arkada kalmasın. Pişman olma yaptıklarından. Alay bozma, tarla basma, dostunun ayağına kement olma. Davetsiz yere gitme, çağrıldığın yere gitmekten çekinme, çağrılmadığın yerde de görünme. Gördüğünü yaz ama evvela İstanbul'dan başla. Bu baba nasihatiyle yola çıkar ve ömrünün sonuna kadar da durmaz, duramaz Evliya Çelebi. Kısa bir süre sonra İzmit'e gider kendi başına ama daha uzun soluklu seyahatleri gerçekleştirebilmesi için babasının da araya girmesiyle saraydan belli yerlere görevli olarak gönderilen paşaların yanında kendini gösterir. Bunlardan ilki Ketenci Ömer Paşa ile beraber önce Samsun'a sonra Trabzon'a deniz yoluyla gider. Buradayken de Gürcistan, annesinin memleketi olan Abazya, yine Trabzon'a geri dönünce bu sefer Deli Hüseyin Paşa ile beraber Kırım'a geçer. Kırım'dan dönüşte Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında gemileri batar ve mucizevi bir şekilde kurtulup İstanbul'a varınca yaklaşık 5 yıl boyunca İstanbul'dan ayrılmaz. Ayrılmadığı gibi de bu kaza onda derin bir iz bırakır. Zaten ileriki aşamalarda da göreceğimiz gibi yapacak olduğu bütün seyahatlerinde artık karayolunu tercih edecektir. Bu 5 yıllık süre içerisinde İstanbul'da Eminönü'nde bulunan gümrük eminliğinde katiplik yapar. Ama o gezme aşkı onu yine durduramadığı için bu sefer önce Girit seferine, İstanbul'a dönünce de Defterdarzade Mehmet Paşa ile beraber Bolu, Amasya, Niksar üzerinden Erzurum'a varır. Erzurum'dayken Tebriz'e gidecek elçilik heyetinde kendini bulur bir anda, İran'a kadar gider. Tebriz'den dönüşte sırf macera için olacak, direkt Erzurum'a gelmek yerine Nahçıvan, sonra Bakü, Tiflis yolunu izler. Yine Erzurum'a geldiğinde Erzurum merkezli birkaç seyahat daha yapar. Ani, Kars ve Bayburt gibi yerlere gider. Daha sonra İstanbul'a dönüş yolundayken, Ankara Beypazarı'ndayken onun en büyük destekçisi ve akıl hocası olan babasının vefatını öğrenir, hemen İstanbul'a gelir. Burada Evliya Çelebi'nin yazdığı seyahatnamenin ikinci cildi biter. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. İlk cilt tamamen İstanbul'u anlatıyor. İkinci ciltte de bu seyahatlerden bahsediyor Evliya Çelebi. İşte bu noktadan sonra babasının ölmesiyle beraber üçüncü cildin yaprakları yavaş yavaş okunmaya başlar. İstanbul'a geri döndüğü zaman oldukça karışık bir ortam vardır Evliya Çelebi'nin. 21 Temmuz 1648 tarihinde İstanbul'a vardığında ortalık karışıktır. Çünkü Sultan İbrahim, bizim deli diye bildiğimiz Sultan İbrahim tahttan indirilmiş. Ertesi gün idam edilmiş, 4. Mehmet tahta çıkmış vesaire, çok fazla karışık olay var. Ama bu arada babasının üzüntüsünü yaşadığı için biraz da babasına olan o gönül borcunu ödemek adına hacca gitmek istiyor. Ama bağlı olduğu Defterdarzade Paşa'nın ona izin vermemesinden dolayı bu sefer başka bir paşaya bağlanıyor. Silahtar Murtaza Paşa'yla yeniden yola çıkıyor. Bu sefer takip ettikleri yol İznik, Eskişehir, Akşehir, Konya, Ereğli, İskenderun, Antakya, Hama ve en son Şam'a gelirler. Şam'da yalnız Mekke'ye gitmek yerine bu bölgedeki şehirleri gezmeye karar veriyor. Ölüdeniz dediğimiz Lut Gölü çevresini ve Gazze'yi ziyaret etme olanağı buluyor. Buradan dönüşte de yine Murtaza Paşa'nın Sivas eyaletine tayininden dolayı bu sefer Sivas'a doğru seyahat ediyor. Bunların hepsi 3. cildin konusu olarak karşımıza çıkıyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde. Halep, Urfa, Maraş, Kayseri, Aksaray'a uğrar. Oradan görevli olarak gönderildiği Diyarbakır, Arapgir, Harput, Muş, Bingöl bunların hepsini gezme şansı buluyor Evliya Çelebi. Ve 3. cildin sonunda yine Murtaza Paşa ile beraber İstanbul'a doğru yola çıkıyor. 4. kitapta başka bir paşa ve başka bir coğrafya görürüz. Melek Ahmet Paşa aynı zamanda anne tarafından akrabası olduğunu da söylüyor. Evliya Çelebi Melek Ahmet Paşa'nın onunla beraber bu sefer Balkanlara doğru seyahat eder. Nerelere gidiyor bakalım şöyle bir Nibolu, Silistre, Köstence, Filibe, Sofya gibi yerleri seyahat ediyor. Dönüşte Edirne'de uğradıktan sonra 1653 tarihinde İstanbul'a dönüp 2 yıl burada kalıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bence bu 2 yıl onun için oldukça zor geçiyor. Çünkü çok fazla durmak gibi bir amacı yok Evliya Çelebi'nin. Mümkün mertebe yeni yerler görmek konusunda oldukça ısrarcı. Bu sefer şans onun yüzüne gülüyor ve Melek Ahmet Paşa ile beraber bu sefer Van bölgesini görme şansı yakalıyor Evliya Çelebi. Malatya, Diyarbakır, Mardin, Sancar, Bitlis, Ahlat. Hatta buradayken Melek Ahmet Paşa'nın bence tamamen çok gerekli olmadığını düşündüğüm ama Evliya Çelebi'nin ısrarlarıyla beraber Evliya Çelebi'ye bir Bağdat işi verilir. O da Mezopotamya'yı, Dicle ve Fırat bölgesini görme şansı yakalar. Dönüşte de yine Evliya Çelebi 3. ciltte olduğu gibi 4. cildin sonunda da Melek Ahmet Paşa ile beraber İstanbul'a gelir. 5. cilt. 5. ciltte bu sefer Balkanlara geçeriz ama bu seyahati daha önceki gibi kısıtlı bir alana değil, biraz daha uzak coğrafyalara gider. Hatta şöyle söyleyeyim, Kırım Hanı 4. Mehmet Kira ile karşılaşan Evliya onun mahiyetinde Leh kalelerine yani Polonya sınırına yapılan akınlara dahi katılır. Yani oldukça geniş bir alana ulaşma imkanı sağlar. İstanbul'a geri döner Evliya Çelebi ama burada Melek Ahmet Paşa'dan ayrılarak Köprülü Mehmet Paşa'nın hizmetine girerek Batı Anadolu'da Celali isyanlarına karşı seferlerde bulunur. Hatta bu sırada kendisine özel bir görev çıkartılıp 4. Mehmet'in çok sevdiği av partileri için Bozcaada'dan hayvan toplama göreviyle bu bölgeyi de gezme şansına katılır. Daha sonra yeniden Balkanlara geçer ve bu 5. cilde 3 aşağı 5 yukarı yine Balkanlarda tamamlarız. Rumeli seyahatleri 6. cilde de devam eder. Aslında bu sefer İstanbul'a uğramadan yine Balkanlardaki seyahatine devam eder. Bu sefer rotası da artık Macaristan'dır. Buralarda birkaç sefere de şahitlik ediyor. Yine savaşlara katılıyor Evliya Çelebi. Yine Melek Ahmet Paşa'nın kontrolü altında. Onu söyleyelim, 1663 yılında bu sefer Alman seferine katılır. Buralarda bazı yerlerin fethedilmesiyle ilgili şahitliklerini biz bunu rahat bir şekilde okuruz ve 7. cilt başlar. En ilginç hikaye de zaten 7. ciltte karşımıza çıkıyor. Evliya 20 Nisan 1665 tarihinde Belgrad'dan yola çıkarak Viyana'ya giden Kara Mehmet Paşa'nın elçilik heyetinde yer alarak bu şehre seyahat gerçekleştirir. Artık Viyana'dadır. Bu ziyaret sırasında Evliya Viyana İmparatoru diye tanımladığı 1. Leopold'le karşılaşır. Burada heyetin uzun süre kalacağını anlayınca heyetten önce Viyana'dan ayrıldığı anlaşılan Evliya Çelebi seyahatnamede 29 Haziran 1665 tarihinde Batı Avrupa'ya doğru yola çıktığını söyler. Evliya Çelebi seyahatnamede belirttiğine göre 2,5 yıl kadar sonra bu geziden dönüşte yine Avusturya topraklarına uğrayarak Bratislava ve Uyvar'ı ziyaret eder. Buradan Budin'e gider. Bu bahsettiğimiz Budin günümüzde Macaristan'ın başkenti olan Budapeşte'nin Buda kısmı olarak Osmanlı kayıtlarında yer alıyor. Daha sonra belki de eski dostluğuna güvendiği için yine Kırım Hanı'na uğrayarak seyahatini tamamlıyor. Artık 8. kitapta Karadeniz çevresini gezip bu sefer Yunan anakarası olarak tarif ettiğimiz Yunanistan Yarımadası ile beraber bazı adaları gezdikten sonra Arnavutluk'ta Ohri ve Usturumca gibi yerleri de ziyaret edip 1670 tarihinde doğup büyüdüğü kente son gelişi olur dedik biz. Evliya Çelebi kendi tabiriyle 5 ay zor durduğu İstanbul'dan dönmemek üzere haç yolculuğu için kimseye tabi olmadan ve bağlı olmadan ayrılır. Daha önceki seyahatlerinde hep bir paşa veya bir devlet görevlisinin koruması altındayken gerçek anlamda seyyahlık olma payesinde bu son yolculuğunda yaşar. Seyahatnamenin 9. cildi bu şekilde başlar. Haç yolculuğu için hiç alışılmadık bir rota takip eden Evliya Çelebi İstanbul'dan yola çıkan Haç kervanını kaçırdığı, daha önce görme şansı bulamadığı yerleri gezmek için bayağı dolaşır. Batı Anadolu seyahatinde sırasıyla İznik, Kütahya, Afyon, Uşak, Akhisar, Manisa, Menemen, hatta buradan Sakız Adası, İstanköy, Bodrum, buraları bayağı bir gezer. Daha sonra yeniden Anadolu'ya döner. Burada da Elmalı, Antalya, Alanya, Karaman'ı gezerek bayağı bir dolanır. Sonunda artık kendini Kudüs'e atar ama Kudüs'e geldiğinde Mısır'dan yakalamayı planladığı haç kervanını kaçırdığı için bir daha geriye Şam'a döner. Şam'da İstanbul'dan gelecek olan haç kervanıyla beraber gelir ve sonunda 1672 senesinde artık acı olma payesine de kavuşur. Geri dönüş sırasında İstanbul'a gitmek istemez. İyi ki de gitmek istemez çünkü seyahatnameyi İstanbul'da yazamayacağını biliyordu Evliya Çelebi. Çünkü Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okuduğumuz zaman çok ilginç şeyler görürüz. Örneğin bazı Osmanlı padişahlarını eleştirir, Yeniçerileri eleştirir, Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu da eleştirir. Tabii ki İstanbul'da bunları yazamazdı, yazsa da zaten dağıtamazdı. Daha rahat bir ortamda düşüncelerini rahatça ifade edebilmek için diye düşündüğüm nedenlerle kendini Kahire'ye atar. Kahire'de oldukça uzun bir hayat hikayesi barındıran tüm bu yolculukların kaydedildiği eserin son cildi de ayak bastığı bu üçüncü kıtada geçer. Evliya kendisine burada gördüğü paşa tarafından verilen çeşitli görevlerle Akdeniz'in kıyısına doğru giderek İskenderiye ve meşhur Dimyat'a uğrar. Burada Nil'in Akdeniz'e kavuştuğu yeri görünce Nil'in kaynağını görmek için bir merak ateşiyle yanıp tutuşur. Kahire'ye dönünce şans ona güler çünkü Nil üzerinde battığı söylenen bir geminin teftişi için bir görev çıkmıştır. Bu görev için tabii ki Evliya Çelebi yine hazır ve nazırdır. Kendinin bir şekilde bu göreve atanmasını gerçekleştirir ve buradan da günümüzde Sudan olarak bildiğimiz Funcistan'a kadar gider Evliya Çelebi. Çok istediği Nil'in kaynağına ulaşmak üzere olduğunu söyleyen Evliya Çelebi bu büyük emeline ulaşamaz. Ancak yine de Nil'in iki yanında yaptığı seyahatlerden ne kadar övünç duyduğunu seyahatnamede şöyle belirtir. Bu son noktadan itibaren Nil'in başına 32 konak kaldı dediler ama varmak mümkün olmadı. Şükürler olsun ki Nil'in iki yanında olan mamur ve inşa edilmiş güzel şehirleri ve kaleleri, acayip ve garip şeyleri seyahat edip geri döndüm. Benim adıma seyahatnamenin en büyük hayal kırıklığı da bu noktada başlar. Çünkü yaklaşık 50 yıllık süreyi kapsayan seyahatlerini Kahire'de yazmaya başlar. Hayal kırıklığı olarak tanımlamamın sebebi kaleme alınmasıyla ilgili değil. Tüm bu yolculuklar zaman içinde alınmış notlar ve iz bırakmış hatıralarla beraber bir seferde yazılmıştır. Artık 60 yaşlarının olgunluğunu yaşayan ama yine de muzip karakterinden bir şey kaybetmeyen Evliya'nın zaman içindeki değişimini pek göremeyiz biz bu eserde. Yılların tecrübesini ve görgüsünü kullanarak kaleme aldığı eserde zaman zaman onun içindeki değişimi görme şansımız olmaz. Yani seyahate çıkmadan önce nasıl bir karakterdi Evliya ve sonlarına doğru nasıl olgunlaştı? Maalesef bunu göremiyoruz. Kahire artık onun son durağıdır ve ömrünün son yıllarını yaşadığı şehirdir ve yavaş yavaş da terk-i dünyaya hazırlanmaktadır. Genel kabul onun burada vefat ettiği yönünde. Ölümü hakkında da tevatür oldukça fazla, her konuda olduğu gibi. Öncelikle diyelim ki tam olarak nerede gömülü olduğu kesinlikle bilinmiyor Evliya Çelebi'nin. Genel kabul Mısır'da, hayatının son yıllarını yaşadığı şehirde öldüğü yönünde. Fakat seyahatnamede anne ve babasının günümüzde Şişhane yokuşunda yer alan Loğusa Kadın Türbesi civarındaki Meyitzade mezarlığında gömülü olduğu yazdığı için bazı yazarlar onun mezarının da burada olabileceğini ortaya atmışlar ki pek teyit edilebilecek bir bilgi değildir bu. Biz onun Mısır'da defnedildiğini kabul edelim. Ölüm tarihi de tam olarak bilinmiyor ama Avusturyalı Türkolog Karl Tepli'nin ortaya attığı bir iddia ile beraber 1687 yılında San Stefan Katedrali'nin üzerine konmuş olan hacın Evliya Çelebi seyahatnamesinde kaydedildiğini gördüğümüz için ve bu hacın 1687 yılında konduğunu bildiğimiz için 1687'den önce ölemeyeceğini düşünebiliriz. Yani 3 aşağı 5 yukarı 77 yıl gibi bir hayat yaşamış Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin ölümüyle beraber tabii ki macera bitmiyor. Bu sefer onun başlamış olduğu seyahatler seyahatname üzerinden devam ediyor. Çünkü seyahatname tamamlandıktan sonra, kitap olarak tamamlandıktan sonra yaklaşık 50 yıl boyunca Mısır'da yaşayan ve Evliya'nın dostluk bağı kurduğuna inanılan Mısır'ın Hac Emini Özbek Bey'in kütüphanesinde kalmıştır. İhtimal ki kitap kurduğu meşhur harem ağası Hacı Beşir Ağa Mısır'da bulunduğu yıllarda bu kitabı görüp okumuştur. 1642'de Özbek Bey'in oğlu Hacı Bil Bey tarafından kendisine hediye edilen kitap Beşir Ağa ile beraber İstanbul'a gelir. Ciltler gelir gelmez Beşir Ağa hemen ikişer kopya yazdırıyor. Malum daha matbaa yaygınlaşmamıştır. O yüzden de elle çoğaltmalar gerçekleştiriyor. O öldükten sonra bu sefer kitaplar başka bir Beşir Ağa'ya, bu sefer Moralı Beşir Ağa'nın kütüphanesine giriyor ve Moralı Beşir Ağa'nın kütüphanesindeyken sırra kadem basıyor. 1804 yılına kadar kitaptan kimse haber alamaz. Bu tarihte ruhuna dualar okuyup mezarını baş üstünde taşımamız gereken güzel insan Avusturyalı Joseph Fernhammer ortaya çıkıyor ve bir sahafta bulduğu 4. cildin peşinden çıkarak takımı tamamlıyor ve hatta bazı ciltleri her ne kadar Almanca ana dili olsa da İngilizceye çeviriyor. Seyahatname asıl ününe 1843'te kavuşuyor. Fakat kötü bir şöhret olarak kalıyor bu. Zira Müntehabat adıyla ve başta İstanbul olmak üzere seyahatnamedeki garip ve acayip olayların derlendiği bu kitap Evliya ve Seyahatname'nin bir masal kitabı statüsü kazanmasına neden olsa da halk tarafından çok seviliyor. Zaten onun bu görmüş olduğu ilgi devlet kademesindeki bazı insanları rahatsız ettiği için kitabın basımı bir şekilde durduruluyor. Kitabı basmak isteyenlerse bu sefer Kahire'ye gelip kitabı bastırıp buradan İstanbul'a geri getirip İstanbul'da satmaya devam ediyorlar. Oldukça uzun süre el altından basımı devam eden kitabın 1896 yılında dönemin ünlü münevveri Necip Asım ve İktam gazetesinin sahibi Ahmet Cevdet'in girişimleriyle beraber tam haliyle basılmasına karar veriliyor. Ama burada da yine oldukça rahatsız edici şeyler var. Çeşitli jurnalciler dönemin padişahı 2. Abdülhamit'e haberler uçurarak bu kitabın basılmasına engel olunuyor. Hatta basılmış kopyaların dağıtılmasını engellemek için bulunduğu depo kilitleniyor. Yani tabir yerindeyse Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi oldukça uzun süre hapis yatıyor. Daha sonra Cumhuriyet dönemine geldiğimizde de yine başka bir saygı duyulası kişi Reşat Ekrem Koç'un girişimleriyle yeni harflerle basımı gerçekleşse de son olarak Yapı Kredi Yayınları'ndan Sayit Ali Kahraman ve yakın tarihte kaybettiğimiz Yücel Dağlı'nın girişimleriyle 315 yıl sonra biz bu kitabı tam haliyle okuma şansına erişiyoruz. Denilebilecek çok şey var tabii ki bu gizemli ve devasa adam için. Ben elimden geldiğince, dilim döndüğünce bir şeyler demeye çalıştım. Bu dil üstadı hakkında son söz başka bir dil üstadı tarafından aktarılsın. Zira benim tecrübem ve yaptıklarım son sözü söylemeye pek kabil değil henüz. Kalem erbabının sözü üzerine söz olmaz. Herkese bu programın özelinde sağlıkla ve umutla dolu günler diliyorum. Haftaya görüşünceye dek esen kalın. Ahmet Hamdi bir hayal perdesinde onu bize yansıtarak anlattıklarını şöyle aktarır. Evliya Çelebi'de şimdi bizi daha ziyade saran ve şaşırtan taraf, etrafındaki her şeye kendi ruhunun büyüklüğünü geçirmesini bilen, tarlasının ve oturduğu kasabanın emniyetini ihlal eden haydutları bile büyük bir efsane kahramanı yapan bu destani halk ruhunu bize olduğu gibi vermesi ve geniş imparatorluğu yer yer kasaba kasaba onun aydınlığınla tanıtmasıdır. Evliya'ya geniş imparatorluk sınırlarında yaptığı seyahatlerden birinden dönüşünde tesadüf etmek, gördüklerinin hikayesini ağzından dinlemek isterdim. O kadar çok sevdiği fakat pek az oturabildiği İstanbul'a hemen gelir gelmez ziyaretine gittiği bir ahbap evinde yahut 4. Mehmet zamanının şimdi bizim için devrim padişah sarayından veya bir vezir divanından daha mühim görünen geniş sofalı, havuzlu, musandırılı, duvarlarında aşık sazları asılmış raflarında uzun kış gecelerinde okunacak Battal Gazi, Arap Zengi yazmaları dizilmiş kahvelerden birinde, etrafında Yeniçeri neferi, Sipahi Katibi, Valide Kahyası, Müntesibi, henüz yetişmekte olan Molla, Suriyeli, Iraklı, Tüccar, Bosnalı Beyzade, Anadolu Ayen Çocuğu, velhasıl bütün vatanı hiçbir nizama tabi olmadan temsil eden yahut onun atan kalbi, idare eden kafası ve bazen de uyuşamadığı talihi olan İstanbullu çehre, kıyafet ve ırk değişikliğinde olduğu gibi veren bu kalabalıkla beraber uzak sınır palangalarını, oralarda yaşayan gazilerin hayatını, bu ücra kartal yuvalarında her seher vakti okunan ezanları ve ay ışığında uzak ve meçhul diyarlara yapılan seyahatleri anlatırken veya bizzat bulunduğu Uyvar ve Kandiye fethini naklederken dinlemek hakikaten lezzetli olacaktır.